Tavşanın aslana erişmesi beyanındadır. Aslan hiddet ve şiddet ateşiyle köpürürken tavşanın uzaktan geldiğini gördü. Tavşan korkusuz, küstah, hışımlı, aksi ve ekşi yüzle geliyordu. Çünkü zebun bir görünüş suçluluk ifadesidir. Cesaretli bir tavır ise bütün şüpheleri def eder. Tavşan aslanın yanına yaklaşınca o haykırdı. Ey soysuz! 1175. Ben ki öküzleri parça parça etmiş, erkek aslanların kulağını vurmuşum. Senin gibi bir tavşan parçası kim oluyor ki benim gibi bir aslanın emrini ayakları altına alıyor? Tavşan uykusunu ve gafletini bırak da ey eşek kafalı bu aslanın kükreyişini dinle. Aslan hiddetle köpürmekteyken uzaktan tavşanın geldiğini gördü. Tavşan korkusuz bir davranışla yaklaşıyordu. Suçu olmayanlara mahsus bir hali, bir kendine güvenişi vardı. Hayvanların padişahı ise küçücük bir tavşan tarafından ihmal edilişinin hazımsızlığı içinde hiddetliydi. Dıştan görenler tavşanın halinde bir küstahlık ve aslanın şahsiyetinde her canlıyı pençesine alma kudretindeki ölüm aslanının manasını sezebilirdi. Bu derece büyük ve yenilmez bir kudret karşısında küstah olmanın yersizliği meydandaydı. En kudretli hakanları, firavunları, nemrutları pençesinde toprak etmiş, kudretin karşısında bir tavşan uykusu içinde kalmak, yani tavşanlar gibi gözü açık uyumak, gafletlerin en vahimiydi. Tavşanın aslandan özür dilemesi beyanındadır. Tavşan dedi ki, eğer Efendimiz izin verirlerse özrümü söyleyeceğim, aman dileyeceğim. Aslan cevap verdi. Ne özrü? Budalalar kusuru. Padişahların huzuruna bu zaman mı gelinir? 1180. Sen vakitsiz öten bir horozsun. Senin başını kesmek lazımdır. Ahmağın mazeretini ise dinlemek caiz değildir. Ahmağın özrü kabahatinden büyüktür. Cahilin özrü ilim için zehirdir. Bunları dinlemek caiz değildir. Ey tavşan! Senin söyleyeceğin ancak cahilane bir mazeret olabilir. Ben tavşan değilim ki bu özrü dinleyeyim. Tavşan dedi ki, ey şah! Bir biçareyi adam yerine koy da bu mazlumun özrüne kulak tut. Bahusus, kendi mevki ve makamının zekatı olarak yolunu şaşıranı sen de yolundan sürme. 1185. Bütün ırmaklara su veren o büyük deniz bile çeri çöpü başının üzerinde gezdirir. Deryaya bu kereminden dolayı bir noksan gelmez. Bu lütuftan ötürü o ne artar ne eksilir. Aslan dedi ki, ben keremi layık olduğu yerde kullanırım. Herkesin kaftanını boyuna göre biçerim. Tavşan dedi ki, her ne kadar lütfa layık değilsem de sen gene beni dinle. Şiddetinin, kahrının ejderhası önünde boynum kıldan incedir. Ben kuşluk vakti yola çıktım. Arkadaşımla birlikte sen şahıma doğru geliyorduk. 1190. Arkadaşlar sana gelmek için benim yanıma bir tavşan daha katmışlardı. Fakat yolda bir aslan kulunuza kastetti. Yalnız bana değil, yoldaşıma da kastetti. Ona dedim ki, biz bir şehinşahın bendeleri ve o dergahın aciz kullarıyız. Fakat o aslan hiddetlendi. Dedi ki, şehinşah da kim? Benim huzurumda olur olmaz kimselerin adını ağzına almaktan utan. Eğer biraz daha ileri gidersen hem seni hem de şahım dediğin aslanı parçalarım. 1195. Ben de o aslana dedim ki, bana izin ver de bir kere daha şahımın yüzünü görüp ona senden haber vereyim. Dedi ki, öyleyse yoldaşını rehin bırak. Zira benim indimde sen benim kurbanım sayılırsın. Ona çok yalvardım. Fayda etmedi. Arkadaşımı alıp beni yalnız gönderdi. Yoldaşım olan o tavşan, letafette, güzellikte ve semizlikte benim üçüm kadardı. Şimdiden sonra o aslan yüzünden bu yol kapanmıştır. Hal ve keyfiyet budur. Sana bildiriyorum. 1200. Bundan böyle günlük nafakandan ümidini kes. Sana hakikati söylüyorum. Doğru söz elbette acıdır. Eğer sana tayın lazımsa yolu düşmandan temizle ve o korku bilmeyen engeli ortadan kaldır. Tavşan aslandan özür dileyecek oldu. Fakat hayvanların şahı özür dinleyecek halde değildi. Vakitten haberi olmayanın, kısaca vakitsiz öten kuşun başını koparmak ve ahmakça mazeretler dinlememek kararındaydı. Böylelerinin özrü kabahatinden büyük olurdu. Fakat bu tavşan bir başka tavşandı. Kendini aslana dinletme kararında ve kudretindeydi. Aslanın gururunu okşayacak sözler, hikmetler söylemesini biliyordu. Engin denizler ki kükredikleri zaman kabaran dalgaların önünde her varlık zebun olurdu. Fakat bu heybetli denizler hatta en hiddetli zamanlarında bile üzerlerindeki çer çöpü ayaklar altına alamaz. Yine başları üstünde tutarlardı. Böyle bir büyüklük deryanın azametine bir noksan sayılmaz. Deniz bu yüzden ayıplanmazdı. Bu sözler karşısında aslan konuşmayı kabul etmişti. Gerçi benim keremim kereme layık olanlar içindir. Taatsiz ve ibadetsiz olanların nasıl en kerim olan Allah'ın keremine sığınmaları bile doğru değilse, vazifesini yapmamış bir tavşana aslanca keremde bulunmak da öyle yakışık almaz diye direniyor. Fakat ne yapsa bir kere tavşanla görüşmeye başlamış bulunuyordu. Tavşan, vur fakat dinle diyordu. Ben senin huzuruna yalnız gelmiyordum. Benden daha besili, daha ağzına layık bir tavşanla birlikte geliyordum. Fakat senin rakibin olan bir başka aslan bizim yolumuzu kesti. Arkadaşımı aldı. Biz mutlaka sen şahımıza gelmek, sana canımızı vermek istiyorduk. Ben hiç olmazsa senin yüzünü görmekte ısrar ettim. O arkadaşımı rehin olarak yanında sakladı ve en fenası sana dil uzattı. Senin sultanlığını tanımadığını, yeryüzünde kendinden başka aslan olamayacağını söyledi. Yalvardım, yakardım, razı olmadı. Benim üç mislim büyüklüğündeki güzel ve semiz tavşan kardeşimi bırakmadı. Buraya kadarı belki mühim değil. Fakat şimdiden sonra ne olacak? O yol kesici aslan, bizden sana gelen, gelmek için can atan bütün hayvanları artık bırakmayacak. Ben sana bunu bildirmeye koştum. Gecikmemin sebebi de bu. Şimdi benim canım sana feda olsun. Fakat sen mülkünde hakimiyet kuran o aslan için bir tedbir düşün. Görülüyordu ki burada tavşan değil, akıl konuşuyordu. Aslan şimdi nefsi temsil ediyordu. Tavşanın yoldaşım diye takdim ettiği öteki, görünmeyen, yalnız sıfatları bilinen tavşan ise ilahi yardımın temsilcisiydi. Nefis başlangıçta bütün arzularının tatmini yoluna gidiyordu. Av hayvanları şeklindeki arzuları yerine gelmekte biraz gecikse tam ve gözü kararmış bir ihtirasla gazaba geliyor, arzularına zamanında boyun eğen hayvanları ise asıyor, kesiyor, yiyor, parçalıyordu. Fakat aynı nefsin içindeki gizli ruhani kuvvetler onun ihtiraslarına gem vurmaya çalışıyorlardı. Ve işte bunun için tavşan burada maat aklını, yani manevi değerleri idrak eden akılı temsil ediyordu. Tavşanın aslanı nefse esir olmaktan kurtarmak için harekete geçmesi bundan ileri geliyordu. Tavşan böylelikle nefis aslanını hile ile yola düşürecek ve bu yolun sonu nefsin helakı, yani vücudun kendi hayvani sıfat ve ihtiraslarından ölmesi olacaktı. Aslanın tavşana cevap verişi ve onunla yola düşmesi beyanındadır. Aslan, Bismillah dedi Gel, o aslan neredeyse düş önüme. Bana göster. Görelim doğru mu söylüyorsun? Ta ki onun ve 100 tane onun gibisinin layığını vereyim. Şayet yalan söylüyorsan senin de hakkından geleyim. Tavşan kurduğu tuzağı düşürmek üzere bir kılavuz gibi aslanın önüne düştü. 1205. Tuzak olarak nişanlayıp tasarladığı derin bir kuyunun bulunduğu tarafa doğru yola koyuldular. İkisi birlikte kuyunun yanına geldiler. İşte sana su gibi saman altından yürüyen bir tavşan. Su bir saman çöpünü sahraya sürükler ama bir dağı nasıl yerinden koparıp götürür? Tavşanın hilesi aslana bir tuzak oldu. Ne tuhaf, bir tavşancık koca bir aslanı yere vurdu. Bir Musa, Firavun'u askeriyle ve kalabalık cemiyetiyle beraber Nil nehrine çeker. 1210. Bir sivrisinek yarım kanadıyla acımaksızın Nemrud'un beynini oyar. Düşman sözünü dinleyen kimsenin haline bak ve hasudu dost tutanın cezasını gör. Haman'ın sözünü dinleyen Firavun'la şeytana kulak veren Nemrud'un hali budur. Düşman sana dostça söz söylese de sen onu tuzak bil. Hatta sana daneden bahsetse bile, yani sana kısmet ve nefakadan bahsetse, menfaat gösterse bile. Eğer düşman sana şeker verirse onu zehir bil. Eğer sana bir lütufta bulunursa onu kahır bil. 1215. Allah'ın kazası gelince posttan başka bir şey göremez. Dostu düşmandan ayıramazsın. Böyle zamanlarda niyaza başla. Ağlayıp inle, tesbihe ve oruca sarıl. Ey gayıpları bilici Allah'ım, bizi kötü düşünceler taşının altında ezme diye yalvar. Ey aslanlar yaratan Allah'ım, eğer biz bir köpeklik eylemişsek de nefis aslanını pusudan çıkartıp üstümüze saldırma. Allah'ım, bize hoş ve latif suyu ateş gibi, ateşi de su gibi gösterme. 1220. İlahi, sen kahır şarabıyla meslik verirsin. Aslında yok olan şeylerin varlık suretine bürünürsün. Meslik nedir? Gözün görmekten bağlanmasıdır ki o zaman taş mücevher yünde yeşim gibi görünür. Meslik nedir? Hislerin tebeddül etmesidir ki o zaman ılgın ağacı göze sandal ağacı gibi görünür. Aslanın saltanatında ortağa tahammülü yoktu. Tavşandan duydukları onu şiddetle yerinden fırlattı. Tavşana o yol kesici düşmanı kendisine göstermesini emretti. Eğer tavşan yalan söylüyorsa hali yaman olacak. Eğer doğru söylüyorsa nefis aslanı öteki aslanın cezasını verecekti. Tavşan aslanın önü sıra yürüdü. Onu evvelce görüp nişanladığı bir kuyunun başına doğru götürdü. Saman altında yürüyen ve varlığını belli etmeyen su gibi hedefine sağlam yürüyüşle gidiyordu. Gerçi su bir saman çöpünü kolay alıp götürür. Fakat koca bir dağı nasıl götürebilir? Fakat hakkın kudretine bak ki şimdi ince bir su, koca bir dağı, bir küçücük tavşan, koca bir aslanı çekip götürüyordu. Evet, insan nefis aslanının ihtirasları elinde ve onun kudreti karşısında bir saman çöpü gibi zebun olabilir. Görenler bu aciz çöpün o aslanın elinden kurtulamayacağını endişeyle düşünürler. Fakat Allah'ın yardımı olur ve akıl harekete geçerse her şey bir mucize süratiyle değişir. Bu takdirde bir çöp dağ gibi bir vücudu yok edebilir. Musa peygamber bütün kavmi ve kabilesiyle birlikte Firavun'a ve Firavun ailesine çok küçük görünmüştü. Fakat Musa asasıyla yardığı deryayı çok kolay geçti. Firavun ise aynı yolda bu sefer suyun kavuşmasıyla boğulup helak oldu. Öyledir. Bakarsın bir sivrisinek yarım kanadı ile ve hiç acımadan koca bir Nemrut'u yere vurup beynini yarar. Yunus Emre'nin "Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm yüzünü." mısralarını bir de bu gözle oku. Ve düşman sözüne uyanın, kıskanç, hasetçi bir kimseyi kendine dost edinenin hikayesini dinle. Firavun Haman'ın sözünü dinledi. Haman, Firavun'a dost görünen bir düşmandı. Firavun ne zaman karısı Asiye'nin teşvikiyle iman yolunu tutsa, Haman'la görüşür, ona fikir danışırdı. Haman böylece Firavun'u imandan mahrum ederdi. Nemrut'un şeytan sözüne uyması da böyle olmuştu. Şeytan insan kılığına girerek Nemrut'un karşısına çıkar, ona "Başka tanrı ne demek? Bir tanrı varsa sensin. İbrahim'e inanma." der. Nemrut'u pohpohlar, onu haktan mahrum ederdi. Düşmanın dostça davranışlarına kanma. Eğer sana şeker verirse zehir verdi bil. Eğer iyilik ediyorsa kahır hazırlıyor diye düşün. İza ca'el kaza amiyel basar hadisini hatırla. Orada kaza gelince göz görmez olur deniyor. Böyle bir kazaya uğrarsan ne gönül ne akıl gözün gerçeği görür. İyiyi kötüden ve dostu düşmandan ayıramazsın. Böyle zamanlarında kendini hakka teslim et. Duaya, niyaza başla. Namaza, oruca sarıl. De ki, ey bütün gizlilikleri bilen Allah'ım, bizi kötü düşünceler taşının ağırlığı altında ezme. Ey arslanlar yaratan Rabbim, eğer bir köpeklik ettikse, nefis arslanını pusudan çıkarıp üstümüze saldırma. Saf ve serin su kadar güzel ibadeti ve sana böyle bir güzellik içinde varan yolu bize ateşten köprü yapma. Velhasıl bize sana giden yolları göster. Allah'ım sen ki aslında ve sende yok olmuşlara varlık sureti giydirir, onlara dünya sevgisi verir, onları asıl vatanlarından uzak düşürürsün. Onlar bu hale senin kahır şarabından içerek düşer. Dünya sevgisiyle sarhoş olurlar. Her neye baksalar gözlerine güzel görünür. Adi taşları mücevher sanırlar. Taşların, renklerin, dünya zevklerinin sarhoşluğu içinde yüzer, bir türlü kendilerine gelip büyük hakikati göremezler. Onların gözleri hakikatlere bağlanmış olur. Allah'ın kahrı şarabından içerek sarhoş olmanın hali budur. Boş, beyhude ve batıl her şeyi güzel ve kıymetli görebilmek halidir. Rabbim sen yine aynı dünya yolcularını bir gün uyandırır, gözlerinin perdesini parçalar, onlara büyük nuru yani hakikat güneşini gösterirsin. Bizi öyle görücülerden et ve gözlerimizi hüthütle Süleyman'ın hikayesinde olduğu gibi bağlı eyleme.''